SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
...2013'te yayınlanan bir Pew anketine göre Avustralya dünyanın en hoşgörülü ülkelerinden biri. Her 10 Avustralyalıdan 8'i homoseksüelliğin toplumda yaygın olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak LGBTİ aktivistleri Aralık 2017'de onaylanan eşcinsel evlilikten sonra bile eşit haklar için gidilecek daha mesafe olduğunu söylüyor. LGBTİ, lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks bireyleri tanımlayan toplu bir kısaltma. Bazı toplumlarda alternatif cinsel tercihleri olan kişileri tanımlamak için belli bir terim yok. İnsan Hakları Örgütü Equality Australia'nın hukuk direktörü Gassan Kasi açıklıyor. Burada kendi cinsiyetinden kişilere romantik veya fiziksel açıdan çekim hisseden insanlardan bahsediyoruz diyor. Çevrelerindekiler onları erkek veya kadın doğmuş olarak görüyor olabilir ancak onlar o cinsiyete ait hissetmiyor diye de ekliyor. Britanya İmparatorluk Kanunlarına göre Avustralya'da eşcinsellik eskiden yasa dışıydı. 1924'e kadar eşcinsel ilişki yaşayan erkekler ömür boyu hapisle cezalandırılıyordu. Öte yandan Victoria'da eşcinsel eylemlerin cezası 1949'a kadar idamdı. Homoseksüel eylemleri ilk Güney Avustralya yasalı ilan etti. 1975'te buna yönelik kanunu geçiren ilk eyalet oldu. Diğer eyaletlerde yavaş yavaş benzer yasalar geçirdi ve Tazmanya 1997'de homoseksüel eylemlerin yasal olduğunu ilan eden son eyalet oldu. 2018'de İnsan Hakları Kanun Merkezi, La Trobe Üniversitesi ve Gay ve Lezbiyen Victoria Derneği'nin ortak raporu, LGBTİ bireylerin %10'unun dönüştürme terapisi denen sürece maruz kaldığını gösterdi. Bunu savunanlar cinsel tercihin terapiyle karşı cinse yönlendirilebileceğini düşünüyor. Eski papaz Andrea Afamasaga, yıllar boyunca cinsel tercihini değiştirmek için uğraşmış. Bu süreçte dönüştürme terapisi de almış. Eşcinsel olmanın kişide bir sorun, bir kırılma olduğunu düşündürten bir ideoloji var diyor ve kişinin kendisine, kendinde bir sorun varmış gibi bakmasına yol açtığını söylüyor. Son derece sevgi dolu bir Samoalı Hristiyan ailede büyüyen Afamasaga, hayatının büyük kısmında eşcinsel olmaktan utanarak yaşamış.
I remember being really young as 8 years old and I knew that I was gay at that point.
8 yaşında bir çocukken bile kendisinin eşcinsel olduğunu bildiğini ve Tanrı'dan bu duyguları alması için sürekli dua ettiğini söylüyor. Toplumsal bir dışlamanın söz konusu olduğunu ve Hristiyan olmayan ailelerden gelen çocukların bile dua ettiğini söylüyor. Ulusal LGBTİ Sağlık İttifakı'nın araştırmalarına göre 16 ila 27 yaş arasındaki LGBTİ bireyler arasında intihar oranı toplumun geri kalanından 5 kat fazla. Son derece dindar ve hatta eski bir papaz olsa da Afamasaga inançlarıyla içinde bildiği homoseksüel duyguları uzlaştıramadığı için bir ara intihar etmeyi bile düşünmüş.
After 15 years straight of trying to be straight, I was sad and I was really down and I had just turned 14.
15 yıl boyunca heteroseksüel olmayı denediğini ve sürekli üzgün ve moralsiz olduğunu söylüyor. 40 yaşına girmiş ve heteroseksüel olmak için Tanrı'nın istediği gibi davranmak için harcadığı enerjinin kendisini sevmesini sağlamadığını ve bu mutsuzluğun hayatı boyunca süreceğini düşündüğünü söylüyor. Ve işte o anda intiharı düşünmüş. Tüm bu düşünceler sonunda Afamasaga'nın çevresine homoseksüel olduğunu söylemesiyle sonuçlanmış. Kendini istediği gibi geliştirmeden sürekli heteroseksüel olmaya çalışmanın iyi bir hayat olmadığını düşünmüş. O tür bir hayat istememiş ve eşcinsel olduğunu kabul etmesinin zamanının geldiğini anlamış. 2014'te Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'nun yayınladığı Face the Facts verilerine göre LGBTİ bireylerin %60'ı sözlü homofobik saldırılara maruz kalmış. %20'si de fiziksel saldırıya uğramış. En fazla şiddete maruz kalanlar trans erkekler. Sonra da trans kadınlar geliyor. Avustralyalıların %11'i kendilerini LGBTİ birey olarak tanımlıyor. Equality Australia, LGBTİ bireylerin yeterli sosyal ve sağlık hizmetlerine erişimi olabilmesi için nüfus sayımında cinsel kimlikle ilgili soruların olmasını istiyor. Kasiye, ayrımcılık ve tacize maruz kalan bu insanların nerede yaşadıklarını bilmenin onlara ihtiyaçları olan hizmetlere ulaştırmak için önemli olduğunu söylüyor. Zaten ayrımcılığa maruz kalan azınlık mensuplarının eşcinsel olmaları durumunda daha da zorlandığını belirtiyor. Nöropsikolog Dr. Judy Tang, LGBTİ Çok Kültürlü Konseyi'nin başında.
We have to cut ourselves up into different parts whenever we go to each particular community or section of society, so to speak.
Hangi topluma girersek başka bir kimliğe bürünmemiz gerekiyor diyor. LGBTİ toplumunda çok kültürlü etnik kimliğimizi, çok kültürlü toplum içinde de LGBTİ kimliğimizi geride bırakmamız gerekiyor. Hiçbir yerde tam olarak kendimiz gibi davranamıyoruz diyor. 2008'de Kevin Rudd hükümeti federal kanunlardaki eşcinsel çiftlere karşı yapılan uygulamaları kaldırdı. Bu özel emeklilik, sosyal güvenlik, tazminat, vergi, vatandaşlık ve göçmenlik, yaşlı bakım ve sağlık hizmetlerini etkiliyordu. Kasiye, 1980'lerden beri yapılan reformların şu anda Avustralya'da eşcinsel çiftlerin yasal olarak tanınması için önemli basamaklar olduğunu söylüyor. 2008'de yapılanların eşcinsel çiftlerin evli çiftler kadar hak kazanmasını sağladığını söylüyor. Bu sayede evlat edinme, miras, hastanede partnerini ziyaret edebilme, cenaze kararları ve eşinin varisi olma hakkı gibi hakların kazanıldığını söylüyor. Aralık 2017'de de Avustralyalıların %61.6'sının eşcinsel evliliği desteklediğinin ortaya çıkmasından beri eşcinsel çiftler yasal olarak evlenebiliyor. Nisan 2018'den itibaren de eşcinsel çiftler Avustralya'nın tüm eyalet ve bölgelerinde evlat edinebiliyor. Living and Loving in Diversity adlı bir derginin başında olan Maria Palotta Ciarolli, çok kültürlü Avustralya'da eşcinsel maceraları takip ediyor. Eşcinsel çiftlerin çocuk büyütmesinin bazı göçmen aileleri için son derece önemli olduğunu söylüyor. Anne ve babaları kabul etmekte zorlansa da ortada bir evlilik ve çocuk varsa ebeveynlerin yardıma koştuklarını söylüyor. Oğlum hakkında ne düşünürsem düşüneyim, artık ortada bir çocuk var ve ona bakmam lazım dediklerini söylüyor. Çocuğun birçok aileyi yeniden bir araya getirdiğini belirtiyor. Kasiye, daha kapsamlı sosyal reformlarla her Avustralyalının kendini eşit hissedebileceğini söylüyor.
We're looking at people being allowed to have birth certificates that reflect the gender they live in rather than the gender that was assumed for them at birth. We're looking at broader social discrimination and attitudes.
İnsanların doğdukları değil, hissettikleri cinsiyeti yansıtan doğum belgelere, insanların işlerinde veya okullarında diledikleri kimlikle yaşamasını engelleyen nedenlerin kalkması, İnsanların vücutlarının cinselliği yansıtması yönündeki genel kanıların ortadan kalkmasından bahsediyor. Avustralya Tıp Derneği, homoseksüelliği 1973'e kadar hastalık olarak tanımlıyordu. Kasiye, bazı göçmen toplumların hala cinsellik ve cinsiyet konularında geri kalmış düşüncelere sahip olduğunu söylüyor. Bu da genel eşitliğin karşısında bir engel.
A lot of migrant communities in Australia are having the same kinds of conversations that the mainstream Australian.
Avustralyalı ailelerin 40 veya 50 yıl önce konuştuğu konular hakkında göçmen toplumların yeni yeni konuşmaya başladığını söylüyor. Homoseksüelliğin hastalık olmadığını, iyileştirilmesinin imkansız olduğunu, sonradan öğrenilmediğini yeni yeni konuşuyorlar diyor. Bunu özellikle yeni gelen göçmen toplumlarda gördüklerini söylüyor. Deakin Üniversitesi'nin Sağlık ve Sosyal Gelişim Okulu'ndan Mario Palotto Ciarolli, gerçek sosyal değişimin aile içinde başlaması gerektiğini söylüyor. LGBTİ bireylerin karşılaştıkları ayrımcılığın genelde kendilerine ait hissettikleri topluluklardan geldiğini söylüyor. Living and Loving in Diversity'de yayınlanan her hikayede ve yaptığı her araştırmada ortaya çıkan sonuç bu diyor. Aile veya toplum ne kadar muhafazakarsa LGBTİ bireyin karşılaştığı ayrımcılık o kadar fazla. Bize gelen gençler ailelerinin son derece güç kararlar alması gerektiğini söylüyor diyor. Toplumun yanında mı olmam lazım yoksa çocuğumun mu? depresyondaysanız veya depresyonda olan birini tanıyorsanız 1322-4636'dan Beyond Blue'yu, 13-11-14'ten Lifeline'ı arayabilirsiniz. Veya özel olarak LGBTİ bireyleri destekleyen Q-Life'a da 1800-184-520'den ulaşabilirsiniz. Tercüman yardımı isterseniz 13-14-50'den ulaşabilirsiniz. Eğer bir kişinin hayatı tehlikedeyse doğrudan 3-0 arayın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.